Deniz Yurdakulu ve Korhan Korman'ın sunduğu Anadolu Katilleri başlıyor. Bölüm 9. Atalay Filiz.
Herkese merhabalar ama en çok bize merhaba galiba, değil mi Deniz?
Evet Korhan, çok ara verdik. Herkesten ilk önce bir özür dileyim. Bu senin suçun değil, benim suçum. Bunu da söyleyeyim. Suçumu üstleneyim hemen.
Hiç öyle bir şey yok.
Sağlık problemleri oldu. Arkasından da işte 3 çocuk 6 köpek olunca bir takım böyle şeyler oluyor biliyorsun.
Evet evet maalesef.
Beklenmedik ama gelişmeler çıkabiliyor fakat en sonunda kavuştuk.
Vallahi bu kadar ara vermeyeceğiz diye hiç söz vermiyorum. Ne olur kusurumuza bakmayın. Yani oluyor her şey insan için. O yüzden biz mümkün olduğu kadar hani devam etmeye çalışıyoruz ama bazen böyle istenmeyen aralar oluyor. Lütfen affedin. Bu arada programımıza başlamadan önce her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Hatta bir tane de ilavemiz var. Yayınlarımızı beğeniyorsanız podcast'imize abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda podcast'ten dinleyemeyenler için artık bir YouTube kanalımız da var. Anadolu Katilleri adı, zaten paylaşırken onun da linkini paylaşırız. Orada da abone olup videolarımızı beğenirseniz çok çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkürler. Evet, bugün Atalay Filiz.
Evet Korhan'cığım, farklı bir profil daha önce işlediklerimizden. Daha önce işlediklerimiz genellikle çoklu seri katillerde, yani çok cinayet işlemiş kişilerde. Burada da az değil tabii.
3 kişi.
Bilinen 3, daha doğrusu kayıt altına alınan, kanıtlanan 3 ve büyük ihtimalle bir de 4. var.
Evet, evet, yani 4. ben de çok merak ediyorum işin doğrusu ama çok da çözülebilmiş bir şey değil. Bir de Deniz, dediğin gibi şimdiye kadar işlediklerimizden çok farklı bir profil aslında. Evet, bir seri katil, yani 3 tane cinayet kayıtlı olduğu için o seri katil kabul ediliyor. Aynı zamanda tasarlamada olduğu için. Fakat eğitim seviyesi ve ailesi.
Eğitim seviyesi inanılmaz yüksek. Bizim hoşuma gitmez ama güzel bir tanımlamadır. Yani bir takım şeyleri böyle tek kelimeyle özetliyor gibi de Beyaz Türk.
Evet evet, Beyaz Türk, yani aileden Beyaz Türk.
Evet, babası Kurmay Albay, emekli ordudan. Daha sonra Türk Hava Yolları'nda pilotluk yapıyor. Ve kendisi Galatasaray Lisesi mezunu.
Evet,
üstelik
evet.
Üçüncülükle bitiriyor okulu. Son derece başarılı bir çocuk, son derece zeki bir çocuk ve çalışkan.
Ve evet, yani çok hani bizim şimdiye kadar alışık olmadığımız bir profil. Genelde hani düşük aile seviyeleri gördük. Genelde hani eğitimsiz olan, köyde olan gördük. Ondan sonra çok küçük kasabalardan gelen gördük. Yani normal ailelerle. Fakat burada ekstrem bir hani çok donanımlı, çok eğitimli ve aileden gelen bir hani elit bir kişiden bahsediyoruz aslında.
Evet, çocuğun görüntüsü çok son derece gene hani sıradan bir çocuk, fakat gene hani çoğunlukla öyle oluyor. İlk fotoğraflarla son fotoğraflar arasında çok fark var. Yani yakalandığı zamanki Atalay'la kolej zamanları, Galatasaray Lisesi zamanlarındaki Atalay'ın fotoğrafları arasında ciddi bir böyle hani ömürler geçmiş gibi. Tabii adam neler yaşadı, şimdi onları konuşacağız, neler yaşadı ve yaşattı.
Evet,
1986 doğumlu.
Genç de bayağı aslında.
1.75 boy, 70 kiloymuş. Yani zaten hani böyle zayıfça bir çocuk.
Hı hı.
Yapılı değil. Yani Galatasaray Lisesi'nde okurken Korhan, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yıllığında arkadaşları normal olmadığına, şiddet eğilimleri de olduğuna dair bir takım şeyler yazmışlar ve yıllığa yazmışlar, düşünebiliyor musun? Yani bu böyle bir şey var. Yani mezun olurken demek ki lisede bile bir takım tuhaflıklarını ortaya koyuyormuş.
Evet, aslında zaten hani önden akıl sağlığıyla alakalı konuşmaya başlamışken 11 yaşındayken belirtileri çıkıyor gördüğüm kadarıyla. Ya hı-hı, işte tuhaf davranışları var, haliyle ailesi de fark ediyor. Şimdi mesela ışıkları açmak için elektrik düğmesine dokunduğunda parmak izi kalmasın diye sürekli o düğmeyi sonradan siliyormuş filan. Ve zaten Sonrasında 97'de bir psikiyatri muayenesi var ve obsesif kompulsif bozukluğu teşhisi konuluyor kendisine.
Obsesif kompulsif bozukluğu var. Evet.
Gene mesela tanıdık gördüğümüz bir profil var. Atalay da 10-11 yaşından itibaren gazetelerden mesaj aldığını söylüyor mesela. Çok ilginç.
Evet, ben onu çok merak ettim. Şimdi çok da aşırı zeki bir çocuk olduğu için yakalandıktan sonraki ifadesinde bunu kullanmış. Acaba dedim hani yırtmak için yani tabiriyle öyle bir şey mi yaptı diye, ya da çünkü hiçbir zaman daha sonraki gene konuşurken göreceğiz, hiçbir zaman gazete almadığı bir gün olmuyor. Mutlaka o gazetesi inanılmaz önemli. Her gün gazete alıp okuyor. Nerede olursa olsun, bu dağda olsun, yurt dışında olsun, nerede olsun buluyor gazetesini. Ya da belki gerçekten mesaj alıyordu. Yani gerçekten mesaj alıyordu derken gerçekten mesaj
tabii
aldı.
Tabii öyle düşünüyordu.
Evet.
Ama mesela o gazeteler de çok ilginç. İstifliyor o gazeteleri, atmıyor da. Yani bu da bana çok ilginç geldi mesela şeyden. O gazeteleri böyle gün gün şey yapıyor, neredeyse tasnif ediyor 96'dan itibaren. Çok ilginç yani, belki de hani hakikaten öyle olduğunu düşünüyordu. Çünkü sonuçta geçmişte de bir tanı var. O yüzden ve gene Atalay Filiz'i diğerlerinden ayıran özellik bence bir adam, bir survivor.
Hem de nasıl? Evet, yani gene lise yıllığına dönersek bu noktada mesela iki tane öğretmeni yıllığa yazmışlar fikirlerini kendisi hakkındaki. Diyor ki Atalay çok akıllı bir çocuk. Lisede okuduğu dönemde, pardon, cinayet işlendikten sonra bunları öğretmenleriyle konuşmuşlar. Lisede okuduğu dönemde dahi tek başına çöle bıraksanız bir yolunu bulup hayatta kalıp geri dönebilecek karakterde ve azimde bir çocuktu diyor.
Evet, zaten hani şimdi mesela şöyle yapabiliriz, cinayetlerden başlayabiliriz. Sonrasında zaten bir hayatta kalma öyküsü var ki bence Atalay Filiz'i esas ilginç hale getiren bu.
Evet, çünkü önceki hayat deneyimiyle sondaki de birbirine benzemiyor. Yani çok aslında böyle hani yurt dışında rahat evlerde, efendim işte Galatasaray Üniversitesi'nde yurtlarda falan yaşarken birdenbire bambaşka bir şeye geçiyor çocuk. Farklı bir yöne giriyor.
Tetikleyici var bana göre, ama mesela baştan beri unuttuk, hep Galatasaray Lisesi'ne söyledik ama liseden sonra Fransa'ya gidiyor.
Evet, zaten yani olayların başlangıcı orası. Paris'e gidiyor. Paris'te eğitimini devam ettiriyor. Burada ben yine küçük bir parantez açmak istiyorum. Karakteriyle ilgili önemli olduğunu düşündüğüm bir nokta. Ailesinden biraz çekindiğini düşünüyorum. Şöyle şu açıdan, yani eğitim açısından. Üniversite sınavına giriyor. Üniversite sınavında bilerek yanlış işaretliyor bütün sınavı ve kazanamıyor üniversite sınavını Türkiye'de. Çünkü aslında kafasında baştan beri yurt dışında ve zannediyorum Paris'te, çünkü hani Frankofon, Galatasaray Lisesi mezunu olduğu için Paris'te okumak var. Onun için bir fake şey yapıyor. Sınav veriyor şeyde. Büyük ihtimalle kazanamadım, beni yurt dışına götürün diye ikna gönderir, diye ikna etmek için anneyle babayı ve gidiyor.
Tabii şimdi şu da var. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani asla tabii beyefendiye herhangi bir ithamda bulunmak için değil, ama kurmay albay bir baba, benim de çok fazla hani üst düzey rütbeli subay çocukları arkadaşlarım oldu. Ne olursa olsun askeriyeden gelen bir disiplin ve bir sertlik oluyor bu insanlarda. Hani tamamen mesleki olan bir şey bu. Belki de hani baba otoritesinden uzaklaşma isteği olarak da düşünülebilir.
Olabilir. Çok çok çok mantıklı. O güne kadar hep çok başarılı bir öğrenci. Buna tekrar dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Galatasaray Lisesi'ni üçüncü olarak bitirmek falan, bunlar gerçekten hani çok önemli payeler.
Tabii,
öyle sıradan bir şey değil. Ve üniversiteye gittiği zaman derslere girmiyor Korhan. Bırakıyor yani, bir o senin dediğinle ilgili mi acaba, onu bilmiyorum. Belki o güne kadar çok ağır bir disiplin altında yaşadı. Yani o bir kırılma noktası diyorsun ya sen Paris için. Gerçekten her açıdan bir kırılma noktası. Çünkü bu kadar başarılı bir öğrenci okula gidiyor, yurtta kalıyor fakat derslere girmiyor, sınavlara girmiyor. Zaten kredi yetersizliği nedeniyle de okulu bitiremiyor fakat ailesine bunu söylemiyor. Yani evet. Okula gitmediğini söylemiyor.
Belki orada ilk defa kendini özgür hissetti, onu bilmiyoruz. Hani ilk defa başka bir ülke, ailenin otoritesi üzerinde yok. Hani o noktada okulu önemsemedi belki, bilmiyoruz. Özgür hissetti kendini.
Geri çağrılma şeyini geri çağıracaklar eğer okula gitmediğini söylerse, o yüzden de söylemiyor.
Evet, evet ama eninde sonunda zaten dönüyor Türkiye'ye.
Tabii, çünkü belli bir şey var, hani dördüncü senenin sonunda geri dönmek zorunda kalıyor. Dördüncü senenin sonunda geri döndüğünde ailesine ben okulu bitirdim döndüm diyor. Fakat ailesi hani eğitimli bir aile olduğu için direkt olarak şey diyorlar, hani diploman nerede oğlum o zaman diyorlar. Ondan sonra onu ortaya çıkaramıyor, diyor ki ben Ankara'da şeye gidiyorum, yüksek lisans yapacağım diyor. Sanki herhalde büyük ihtimalle diplomamı oraya gönderecekler diyor.
Muhtemelen yani gene hani bir uzaklaşma talebi. Yani bana sanki sürekli zaten ailesinden kaçıyor gibi geliyor.
Değil mi? Evet, o his bende de vardı. Aynı hissi aldım. Paris'teyken okumak için gittiği ama okumadığı sürede aşık oluyor.
Evet.
Bir Rus kıza, istersen ondan bahsedelim biraz.
Elena Radchikova. Doğru okuyamıyorsam çok özür diliyorum herkesten.
Bu Elena arkadaşı. Bizimkinin...
Pardon.
Olga.
Olga, pardon. Uh-huh.
Olga Seregina.
Evet. Sonra?
Şimdi anladığım kadarıyla ilk önce internet üzerinden tanışıyorlar. Daha sonra kız Paris'e geliyor, Olga. Ve Erasmus'la geliyor. Sanırım kızın yaşı küçük, lise programıyla geliyor. Öyle bir şeyler. Orada tam şey yapamıyorum. Kızın Paris'te bir tane de arkadaşı var. O senin biraz önce ismini söylediğin Elena.
Tamam,
bunlar
doğru.
İki tane şeyler. Rus yakın kız arkadaşlar. Burada Elena'nın, yani Olga'nın arkadaşı Elena tesadüfen bir Türk çocukla çıkıyor, Göktuğ.
Fizik mühendisi. Göktuğ, evet. Demir Aslan.
Evet, Göktuğ Demir Aslan. Yani orijinalini burayı çok dikkatli takip ettim çözmek için. Yani esasen acaba hani Atalay'ın arkadaşı Göktuğ ve onun aracılığıyla mı Rus kızlarla tanışıyor diye baktım. Hayır. Esasen Olga'nın arkadaşı Elena zaten tesadüfen bir Türk'le birlikte, Göktuğ'yla çıkıyor. Ondan sonra bunlar hepsi birlikte tanışıyorlar bir noktada. Yani Atalay Göktuğ'yla da tanışıyor ve aynı eve çıkıyorlar. Dördü birlikte yaşamaya başlıyorlar. Paris'te. Burada tabii birlikte yaşadıkları süreçte yani bayağı da bir süre, yani bir yıl kadar birlikte kalıyorlar. Dördü birden. Bu bir yıl sonunda büyük kavgalar, anlaşmazlıklar başlıyor. Ve Göktuğ ile Elena çıkıyorlar bu evden. Aha. Kendi evlerine geçiyorlar. Olga'yla bizimki Atalay aynı evde kalmaya bir süre daha devam ediyorlar. Ama tabii bu sırada da şey bitiyor. Yani Atalay'ın Paris'teki süresi sona eriyor. Artık geri dönmesi gerekiyor. Çünkü normalde eğer okumuş olsaydı okulunun bitmiş olması gerektiği süreye geliyoruz. Ve Türkiye'ye dönüyor.
Evet, zaten hani aslında bütün olayların gelişimine baktığımızda da evdeki huzursuzluk kaynağı, kavga kaynağı aslında belli oluyor gibi. Yani temelleri orada atıldığını düşünüyorum ben. Atalay ve Elena arasında bir şeyin Göktuğ'u rahatsız ettiğini düşünmeye başladım işin doğrusu baktıkça.
Evet, zaten daha sonra göreceğiz bunları. Doğru, çok doğru. Sonra şimdi Türkiye'ye döndükten sonra Atalay Elena'yı diyorum, Olga'yı Türkiye'ye çağırıyor. Yanına çağırıyor. Birlikte bir tatil yapıyorlar. Bu tatil de çok önemli bir dönüm noktası anladığım kadarıyla. Çünkü bu tatilin Fethiye'ye gidiyorlar. Ailesiyle tanışıyor kız Olga Atalay'ın. Buradaki tatilden sonra Paris'e döndüğünde arkadaşlarına diyor ki ben bu süreçte Atalay'ı daha iyi tanıdım ve bizim uyuşmamız kültürel olarak ve yaşam tarzı olarak mümkün değil, ben ayrılmak istiyorum diyor. Bu tatilden sonra. Yani o tatilde ne oldu? Bu önemli, çünkü bu tatil sırasında aynı zamanda Atalay Olga'ya evlenme teklif ediyor.
Evet, yani.
Bunu nereden öğreniyoruz? Bunu anneden öğreniyoruz. Olga'nın annesi Luy Hanım. Bu hanımefendi zaten daha önce çocuğuyla çok ilgili bir kadın. Gelip gidiyor Olga'nın yanına Paris'e. Tanışmış Atalay'la. Çok da beğenmiş çocuğu maalesef. Demiş, diyor ki zaten hani çok efendi bir insandı, çok sessizdi diyor. Ve hatta sürekli işte o zaman ne var bilmiyorum, Skype olabilir. Yani internetten konuşurlarmış Atalay'la anne. Yani, sohbet ederlermiş. Rus hanımı Olga'nın annesini ararmış. İyi bir dostlukları varmış.
Zaten sessiz sakin bir adam bu. Görünen yani olaylara kadar öyle. Görünen o. Yani herkes aynı şeyi söylüyor. Öğretmenleri de aynı şeyi söylüyor. Arkadaşları da aynı şeyi söylüyor. Hani tamam değişik diyorlar. Tuhaf huyları vardı diyorlar ama sessiz sakin görünen bir insan.
Evet. Yani zaten nişanlılarmış bu arada Fethiye'ye gittiğinde. Yani anladığım kadarıyla Paris'te birlikte yaşarlarken kendi aralarında bir nişan yapmışlar. Aha. Arkasından da Fethiye'de evlenme teklif etmişler. Büyük ihtimalle kız korktuğu için hayır dememiş. Bana neden olduğunu bilmiyorum ama öyle hissediyorum. Ve sonra da Paris'e dönmüş. Yani bence evet deyip Paris'e dönmüş. Onu bilemiyoruz. Yani bu tamamen ben boşluk doldurdum kendi kafamdan. Böyle bir şey yok.
Evet, yani çok iyi tanıyor tabii. Sonuçta kaç sene beraber olduğu, beraber yaşadığı insan tanıyor. Ama burada bir es de verebiliriz. Belki hakikaten de aile yapısı, hani Türklere özgü şeyler falan, belki bunlar uymaz diye düşündü diyeceğim ama baba da bir pilot sonuçta. Yani bunlar çok uluslararası yaşayan insanlar, international insanlar. O yüzden hani elenebilir bir seçenek ama gene de onu bir parantez olarak tutalım. Belki öyle bir şey yatmadı kafasına.
Belki bir sürü şey, yani hem bu söylediğin hem Atalay'ın yavaş yavaş psikopatlığını içinde yatan artık daha net görmeye başladı. Ve hepsi birleşti ve de belki de Türkiye'yi de sevmedi. Yani bir sürü şey olabilir.
Evet, yani bu arada hemen bir, sen hazır psikopat demişken ek bilgi söyleyelim. Sonradan ortaya çıkan bir bilgi. Aslında hatta psikopat demeyelim, 18 Eylül 2010'da bir psikiyatri merkezine gidiyor tekrar. Muayene oluyor ve bu muayene sonrası şizofreni tedavisinde kullanılan ve şiddete yol açtığı bilinen ilaçlar reçete ediliyor kendisine. Ama gene belirtelim, Atalay'ın bir şizofren teşhisi yok. Sadece bilgi olarak hani o klinikten bu ilaçlar kendisine veriliyor.
Evet, yani ulaştığımız bir teşhis mi yok yoksa?
Yok yani Atalay'ın bir şizofreni teşhisi yok.
Evet, zaten sonra hani mahkemede tekrar aklı yerindedir, rapor istediği zaman yerinde geliyor. Yani bir sıkıntı yok son tutuklanmadan önceki raporunda da.
Yok yani burada tabii çok zeki, dediğimiz gibi gazetelere gene geri dönersek, gazeteden haber almak birebir bir şizofreni belirtisi. Oradan kendisine mesaj, evet, geldiğini düşünmek. Belki bunları birleştirip daha az cezayı da düşünmüş olabilir. Veya gerçekten de teşhisi hani çok zor değil ama şizofrenler çok da normal davranabiliyorlar ilaçlarını zamanında kullanırlarsa. Belki de teşhis edilemedi, gerçekten öyleydi ama hani bu bir muamma bizim için. Şimdilik biz hani bu teşhis yok diye devam edelim.
Tamam. Bu arada geri dönüyoruz şimdi. Olga Fransa'ya gitti, Paris'e gitti. Paris'te au pair, böyle babysitter'lık, dadılık yapıyor. Dadılık yapıyor. Bu arada Atalay Olga'ya teklif ediyor. Diyor ki sen benim evleneceğim insansın, Türkiye'de böyledir. Sen bu biz evlenene kadar ben askere gidiyorum. Askere gidiyor. Aha. Bu süreci benim ailemin yanında Türkiye'de geçir diyor. Benim askerlik sürecimi. Tabii ki kız yani hem geleneğinde göreneğinde böyle bir şey yani, tuhaf, evet, geliyor. Ve de büyük ihtimalle de istemiyor bu noktada. Böyle bir şeyi kabul etmiyor ve orada Paris'te bebek bakıcılığı yaptığı aileyle birlikte yaşamaya devam ediyor. Bu noktada yani, askerde olduğu için Atalay yanına gitmiyor zaten. Yurt dışına da çıkamaz askerde olan bir insan. Bu askerlik süreci bittiği dakikasında Paris'e gittiğini görüyoruz.
Hı hı.
Paris'e gidiyor ve bu arada şunu öğreniyoruz. Olga'nın çok çok sosyal bir kız. Çok arkadaşları var ve arkadaşlarına, yakın çevresine sürekli Atalay'ın kendisini saplantı haline getirdiğini, tehdit ettiğini ifade ediyor. Yani ben ayrılmak istiyorum, bana müsaade etmiyor diyor. Bunları birden fazla arkadaşından duyuyoruz, teyit ediliyor. Arkasından Olga bebek bakıcılığı yaptığı yerde aileye, kendi ailesi gibi olmuş zaten o insanlarda artık. Diyor ki Atalay'ın bir arkadaşı geldi diyor. Atalay geldi demiyor. Atalay'ın bir arkadaşı geldi, ben onunla bir kahve içip geleceğim diye evden çıkıyor ve son çıkışı. Bir daha kendisinden haber alınamıyor maalesef.
Evet, yani burada bizim hemen belirtelim. Dördüncü cinayet diye dediğimiz bu.
Evet, olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü Olga'nın ne olduğu asla çözülemedi maalesef. Annesi çok perişan. Çok üzülüyor kadın. Çünkü ne Fransız polisi, ne Rus polisi, ne de Türk polisi tam olarak ilgilenmiyor. Belki de sen hep dersin ya, birden fazla mecra karıştığı zaman işin içine, daha zorlaşır çözülmesi diye.
Evet,
belki
evet.
Hani üç polisi birden ilgilendiren bir olay olduğu için asla bulunamıyor Olga maalesef.
Çok yazık, hani çok gencecik bir kadın, ama hani artık bu sadece tahmin dediğimiz gibi, fakat bütün işaretler, çünkü sonrası da bunu gösteriyor bize, Olga'nın ilk cinayet olduğunu tahmin ediyoruz.
Tahmin ediyoruz.
Şimdi artık Türkiye'ye dönebiliriz.
Evet, arkasından Türkiye'ye dönüyor Atalay, Ankara'ya geliyor.
Aha.
Ve bu sırada, o hani daha önce bahsetmiştik, hatırlatalım, Göktuğ Demiraslan ve Elena vardı. Hani
evet.
Paris'te bir süre birlikte yaşadıkları Olga'nın arkadaşları olan kişiler. Bunlarla Ankara'da bir görüşmeleri oluyor. Yani birbirleriyle hani
temasları
oluyor. Ama öyle bir yakın arkadaşlık gibi bir şey düşünülmesin. Ve bu süreçte özellikle Elena Atalay'a sürekli sen benim arkadaşımı sen öldürdün diyor.
Hı-hı.
Yani bir suçlama getiriyor. Olga kayıp. Yani bunu tekrar hatırlayalım. Şu noktada Olga kayıp, kendisine ulaşılamıyor ve daha önce büyük ihtimalle çok yakın arkadaş oldukları için Olga Elena'ya Atalay'ın kendisini sürekli tehdit ettiğini, ayrılmak istediğini ve kabul etmediğini falan anlatmış. Yani tahminimce Elena bayağı bir hakim bu konulara. Tahminimce diyorum. Çünkü Elena da hiçbir zaman konuşamadı maalesef, birazdan göreceğimiz gibi. Bu noktada şu senin biraz önce söylediğin şey var. Göktuğ, bu Elena'nın sevgilisi şey diyor. Aynı evde yaşarlarken Atalay'ın Elena'yı taciz ettiğini iddia ediyor.
Evet, evet ve Atalay anladığımız kadarıyla zaten bu kadınlarla ilişkisi takıntı seviyesinde bir adam. Yani gene Olga'da olduğu gibi Elena'da da bir takıntı oluşmaya başlıyor Atalay için.
Evet, yani neyin peşine düştü? Şimdi buradaki ve peşlerine düşüyor, onu söyleyeyim. Dışarıda buluşuyorlar Atalay'la, evlerinde buluşmuyorlar, bu çok zekice bir şey. Hangisi düşündüyse bilmiyorum. Evlerini bilmesini, nerede olduğunu bilmesini istemiyorlar. Fakat
bu zeki bir adam.
Göktuğ zeki, evet, ikisi de zeki. Çocuk kendini korumaya çalışıyor. Fakat zeki bir adam. Bir ankesörlü telefondan iş telefonunu arıyor Göktuğ'unu. Diyor ki işte adına bir kargo geldi, ev adresine
gönderelim.
Teslim etmemiz lazım. Açık adresini istiyor. Çocuğun da herhalde zannediyorum boşluğuna geliyor. Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden aradığını söylüyor. Buraya
yani
geldi
zaten,
seni.
Zaten artık hani kargo çok hayatımızda bir şey olduğu için düşünmemiş de olabilir. Yani kimse hani şey yapmaz, adıma kargo var, acaba kim, şu mudur bu mudur diye düşünmez. Daha biz programa başlamadan önce, 5 dakika önce ben kargo aldım, abi evde misin diye aradı mesela.
Evet.
Artık hani çok bilinen bir şey bunlar, ama ev adresini alıyor.
Ev adresini alıyor, fakat gene Göktuğ da çok zeki tekrardan. O da 3 gün boyunca kargo gelmeyince endişe ediyor Korhan. Beni kim aradı diyor. O arayan numarayı buluyor ve emekte bir ankesörlü telefon olduğunu tespit ediyor. Yani çocuk bir huylanıyor. Anlıyor başına bir şeyler geleceğini. Daha sonra Atalay adresi aldıktan sonra gizli numaralardan telefon etmeye başlıyor çocuğun evine. Göktuğ'la Elena'nın evine.
Hı hı.
Bunu bayağı...
Sadece telefon da değil artık hani delirmiş durumda neredeyse e-mailler de atmaya başlıyor, telefonlar açıyor, yani sürekli bir taciz durumu var artık bu çifte karşı. Burada takıntısının gene Elena olduğunu anlıyoruz çünkü Elena ile Göktuğ'u ayırmaya çalışıyor aslında.
Evet, evet. Yani bir Göktuğ'un herhalde artık geçmişten mi kalma nedir bilemeyeceğiz. Fakat bir başka kadınla bir öpüşme görüntüsü var. Artık hani onu da acaba Atalay mı çekme onu da bilmiyoruz. Bunu Elena'ya ulaştırıyor. Diyor ki seni aldatıyor sevgili.
Evet, zaten sonra mahkemede Göktuğ'un yakın arkadaşının verdiği ifade. Değil öğreniyoruz bunları. Bunların bütün bu anlattıklarımızı. Yani sürekli ayırmaya çalışıyor onları ve bu noktada Elena'yı zaten takıntı haline getirdiğini anlıyoruz. Yazık yani çok üzücü bir şey. Hani çok büyük bir belaya bulaşmışlar sonuçta. Ve takıntının boyutunu ve nasıl takip ettiğini de şuradan anlıyoruz. HTS kayıtları yani telefon görüşmelerinin dökümü incelendiğinde aylarca Göktuğ'un oturduğu mahallede, çevresinde, evinin o taraflarda dolaşmış. Telefonu sürekli oralardan sinyal veriyor. Ve anlıyoruz ki bu bir seri katil özelliğidir. Plan yapmaya başlamış. Yani tasarlamaya başlamış yapacağı eylemi.
Evet, evet. Ve bir de şey de var. Arabasına, Göktuğ'un arabasına bir tane takip cihazı koymuş. Havalandırma borusuna. Onu daha sonra buluyorlar.
Yani çok korkunç bir şey bu.
Evet.
Hani artık tamamen akıl sağlığını yitirmiş görünüyor aslında ama bir yandan da planını zekice yapıyor. Yani orada da bir ikilem var aslında. Tamam plan yapıyor ama mesela bunları zekice yapıyor ama gözü dönmüş bir şekilde yapıyor. Yani telefonlar, e-mailler bu kadar taciz üstüne taciz bize bunu da gösteriyor. Artık hani kafasında bir şey var, bir nefret var.
Kesinlikle. Yani hem kendini koruyor dediğin gibi hem bir yandan da çok feci ifşa ediyor. Bir sürü şey de bırakıyor.
Sonuçta hani profesyonel bir durum yok ortada. O zaman hani çok bilmiyor olabilir. Tabii geride bir dolu kanıt bırakıyor. Ve hani biz de çok dinleyenleri sıkmayalım çok uzatmadan maalesef ki bu çifti 2013 yılında öldürüyor.
Evet, bir pompalı tüfekle bir geceliğin ikisini birden vuruyor ve yani vahşice böyle defalarca ateş ederek ikisini de öldürüyor ve daha sonra kaçıyor olay yerinden arabasıyla. Polis daha sonra bir ay sonra aracı bulduğunda bak bu arada cinayeti işlerken kadın kılığına giriyor.
Evet, o da ilginç bir detay.
Evet, herhalde gene kameralar falan mı düşünüyor?
Olabilir.
Ve polis bir ay sonra arabasının içerisinde yaptığı aramada saç boyası, plastik makyaj malzemeleri, kazma kürek, tahta saplı marangoz testeresi, demir testeresi, tornavidalar, battaniye, yorgan, atlet, yastık ve benzeri yani sayısız bir şey buluyor. Orayı bir kamp alanına çevirmiş. Büyük ihtimalle arabanın içinde yaşıyordu bunların evinin yakınında bir yerde.
Evet, büyük ihtimalle ve zaten hani en başta dediğimiz gibi adam hayatta kalma ustası. Gerçek anlamda hani bir survivor, herkesin hakim olduğu bir kelime olduğu için kullanıyorum. Hani Türkçesini kullanmıyorum ama gerçek bir survivor. Ve zaten bu cinayetten sonra çok uzun sürmüyor kim olduğunun bulunması ve katil olduğunun anlaşılması. Ama şimdi bütün bu konunun ilginç kısmına geldik. Adam yok oluyor.
Evet, yok oluyor. Yok olmadan önce Koran çok benim gene burada önemli olduğunu düşündüğüm demin söylediğim nokta var. Bu arada öldükten sonra Göktuğ Demir Aslan ailesi arabasını servise götürüyor. Serviste kontrol ediliyor ve benzin havalandırma borusunda poşet içerisinde bir cisim çıkıyor. Plastik kelepçeyle takılı. Onun içerisinden bir cep telefonu çıkıyor. takip etmek için koymuş oraya ve sim kartı var. Ve bundan önceki bütün neredeyse cinayetlerde, seri katillerde gördüğümüz gibi sim kart Atalay Filiz adına kayıtlı çıkıyor.
Evet, evet. Yani şey, tamamen artık hani bu konularda hep vurguladığımız şekilde her türlü bu tip şeylerden anladığı için onun için kolay işlemler bunlar. Ve zaten dediğimiz gibi adam ondan sonra hani evet, bu arada hatırlarsın zaten çok eski bir olay değil bu. Ben haberlerde falan seyrettiğimi hatırlıyorum.
Evet.
Bu Türkiye çapında neredeyse bir şeye dönüyor, bir histeriye dönüşüyor. Herkes arıyor bu adamı. Televizyonda fotoğrafları yayınlanıyor. Ondan sonra artık ismine herkes aşina hale geliyor. Ama 2013, bak düşün, 2013 koca bir ülkenin polisi, aynı zamanda bir şekilde yurt dışına kaçmış olabileceği düşünüldüğü için Interpol vesaire, yani aslında tüm dünyada aranır bir hale geliyor.
Evet. Evet, ben, aynen.
Yok, yok, bulunmuyor. Yani sonradan hani yakalandığı zaman da gene her zamanki eleştirilerimizden birisi olacak. Ama bir anda da hak veriyorum bir şekilde. 2016'ya kadar ortada yok adam.
2016
Herkes arıyor, adam yok. Yani bulunamıyor.
2016 yılında bir izini buluyoruz daha sonra. Yani maalesef. Geri geriye dönülüp bakıldığında bir kebapçı da bu arada hani İstanbul'a gitmiş. İlk önce İstanbul Tuzla'da bir çay bahçesinde, değil mi?
Galiba yani.
Garson olarak çalışmış.
Hiçbir yerde sabit kalmıyor. Yani çok kısa süreli işler. Hani anladığım kadarıyla para kazanıyor. Bizim daha bilmediğimiz bence onlarcası vardır. Hani kapıdan girip kimsenin sana kimsin diye sormadı. İşlerde falan çalışıyor diye tahmin ediyorum.
Yani Galatasaray mezunu, Paris'te okumuş bir çocuk çok rahatlıkla, yani bunu herkes yapamaz. Çok rahatlıkla çay bahçesinde garsonluk yapıyor, kebapçıda çalışıyor. Efendim ne bileyim, paket getiriyor götürüyor falan, yani bunları becermesi de aslında çok sana demiştim ya, hani olağan dışı, çünkü bambaşka bir hayatın içerisinden böyle bir hayatın içerisine geçip son derece kısa süre içerisinde uyum sağlıyor buna.
Her şeye adapte olabiliyor zaten. Her yaşam şekline hemen adapte olabiliyor. Ama bir yandan da aslında yaptığı şey çok akıllıca. Bu meslekler kimsenin dikkatini çekmez. Yani kaçımız mesela haftada iki gün dahi bir esnaf lokantasına gidiyor olsam belki aylar sonra garsonun tipini hatırlayacak duruma gelirsin. Yani kimse dikkat etmez. Kapına yemek getiren kişinin tipine kimse dikkat etmez. Alırsın, kapatırsın gibi. Aslında yaptığı çok akıllıca. Kimsenin aklında uzun süre kalmıyor ve zaten hani bir işte de sabit kalmıyor. Biriyle samimi olacak kadar, işte tipinin hatırlanabileceği kadar, gene üzerine basa basa söylüyorum, tipi biliniyor. Çünkü aslında böyle surat yapısı akılda kalıcı bir yapı.
Hı hı.
Şimdi ben dile getirmek istemiyorum ama yakalandıktan sonra kendisi için bir sıfat kullanılıyor. Bir hayvana benzediği sıfatı kullanılıyor. Ben, çirkin bir şey, ben bunu tekrarlamak istemiyorum.
Hı hı.
Ama bir şekilde suratı hatırlanabilecek bir surat aslında.
Evet. Evet, şimdi sonuçta bütün bu yaptığı ufak tefek işler onu bir çay bahçesine getiriyor. Bir tekrar bir çay bahçesinde gene garson olarak çalışmaya başlıyor. Burada bu çay bahçesinin sahipleri de Fatma ve Gani Kayıkçı.
Hı
hı. Fatma'nın bir tarih öğretmeni, eşi de işte çay bahçesini şey yapıyor ve acıyorlar. Çocuk kendisini çok güzel, her seferinde farklı bir kimlikle tanıtmış insanlara. Kimisine işte Urfa'dan geldim, kimsesizim demiş. Kimisine işte annem hasta, onun için ameliyatı için para kazanmaya çalışıyorum demiş falan. Böyle şeyler ve hep mağdur oynamış. Ve normalde alması gerektiğinden daha fazla paralar kazanmış acındığı için. Yemek parası bile ödememiş hiçbir yerde, yemeğine vermişler, yatacak yer bulmuşlar falan. Bayağı bir para biriktirmiş, onu göreceğiz zaten ileride. Sonra
Deniz, hani rakam o senenin rakamına göre birikmeyle mi oldu artık bilmiyorum ama yani evet, yani harcamamış, harcaması yok diyelim.
Evet, bu çay bahçesinde çalışırken aslında gene tuhaflıkları olmuş. Mesela bir Şöyle bir şey var. Gene mahkemede öğreniyoruz bunu. Bir müşteri limon istemiş. Ondan sonra limonu bütün halinde götürmüş. Adam demiş ki ben bunu nasıl keseceğim demiş. Döner bıçağı getirip dönerle kesmiş. Döner bıçağıyla yani. Falan.
Evet, yani ilginç bir adam. Şimdi gülmekten başka bir şey yapamıyoruz. Hani ilginç evet. Bir adam. Diyecek bir şey yok. Ama hani gülsek de o çay bahçesinin sonu maalesef çok üzüldü.
Maalesef çok acıklı. Çünkü burada anladığım kadarıyla Fatma Hanım yardım da ediyor. Ve kendi evlerinin altında bir yere yerleştiriyorlar. Evi falan olmadığı için. Bir gün şimdi burada Fatma Hanım'ın kendi eşyalarını karıştırdığından. Çünkü kaldığı evin bir odasını depo olarak kullanıyor Atalay ve Fatma Hanım'ın evi. Yani o yüzden kadının da anahtar var. Kadın çok girip çıkıyor buraya. Bundan çok huylanıyor. Zaten hani paranoyası da var. Yakalanmaktan hayatta en korktuğu şey yakalanmak. Yani o yakalanmak için her şeyi yapabilir ki yapıyor görüyoruz. Evet, ondan sonra Fatma Kavakçı'nın kendisine ya günaydın Atalay ne haber dediğini söylüyor. Gene bunu mahkemede kendi ifadesinde. Ha bu oldu mu yoksa kendi kafasında mı oldu bunu bilemeyiz. Çünkü evet, hanımefendi öldü. Ama kendi ifadesi böyle diyor ki bana bir sabah geldi ve günaydın Atalay nasılsın dedi diyor. Yani kendi eşyalarını karıştırdığını ve kendisinin Atalay Filiz olduğunu anladığını ve ihbar edeceğini düşünüyor Fatma Hanım'ın. Ve kadını bıçaklayarak öldürüyor. Cesedini bavula koyup ondan sonra atıyor bir şeye, parka.
Ya orada aynen. Hani çok üzücü olan şu da var. Ben tamamen kendi kafasında kurduğunu düşünüyorum. Çünkü dedik ya biliniyor zaten, Türkiye çapında biliniyor. Sürekli hani ben hakikaten net hatırlıyorum. Bu ilk olaylar olduğu anda değil. Böyle periyodik olarak hani bizim haber bültenlerimizde yaparlar ya, arada haber kalmadıkça bir şeyi koyarlar önüne. İşte hala yakalanamadı filan gibi haberler ve görüntüsü dönüyor. Yani kadıncağız onu tanımış olsa tutup gidip hatır sormaz, şey yapmaz, gider polise ihbar eder. Yani tahminimce tamamen kendi kafasında kurdu ve kadıncağız maalesef pisi pisine gitti.
Kesinlikle katılıyorum Korhan. Yani kendini bir onun yerine koy. Tut ki senin kiracının alt katta oturan kişinin seri katil olduğunu anladın. Gidip onu tanıdığını mı söylersin yani?
Yok, kapıyı 3 kere kilitlerim. Tanıdığım evet. Kim varsa ararım ve polise ararım yani.
Evet yani evet, bu kadın pisi pisine maalesef büyük ihtimalle. Yani öyle bir günaydın Atalay nasılsın ne haber diye bir şey olmadı büyük ihtimalle. Yani bunu da tabii ki gene kurgu, biz kuruyoruz. Bu bizim yorumumuz. Aha. Fakat bu bizim yorumumuz ama şu doğru ki kadıncağız maalesef katlediliyor. Yani
evet, evet,
bir bavulun zaten içerisine atılarak öldürülüyor.
Son cinayeti zaten.
Senin kısmın geldi. Bu son cinayeti. Sonra kaçmaya başlıyor Korhan. Senin şaşırdığın, seni etkileyen bölüm. Yani dağlarda, bayırlarda, milli parklarda yaşıyor.
Doğru mu hatırlıyorum Deniz? Emin değilim ama Kuşadası Milli Parkı'nda ki evet. Gitmiştim. Çok geniş bir alan. Hani hakikaten tamamının gezilebilmesi mümkün olmayan bir alan. Ve gayet normal bir şekilde hayatta kalıyor. Ama evet. Demin dedin ya yakalanma korkusu. Hani bir tek bu adam anladığım kadarıyla, biz hep diyoruz işte adapte oluyor, garsonluk yapıyor, kendi büyüdüğü hayattan çok farklı diye, ama sanırım büyüdüğü hayat bir tek burada ortaya çıkıyor ve hapiste yapamayacağını düşünüyor. Yani korku hapse girmek anladığım kadarıyla. Orada şimdi çalıştığı iş yerinde muhatap olmak ayrı, hapishanede zorunlu başka insanlarla muhatap olmak ayrı. Yani aslında hapisten kaçıyor.
Evet, kesinlikle. Ve işte burada şey ya, yani bir komando gibi yaşamış.
Evet, kendine yani, güven sonsuz. Yaşarım diyor yani.
Böyle şey yapmış, böcek ve kurbağa yemiş yani, bayağı filmlerde gördüğümüz gibi. Öyle işte dağlarda şöyle söylüyor. Evet, ot, bitki, böcek ve kurbağa yiyerek hayatta kalmış.
Kalıyor yani bir şekilde. Gibi değil. Doğada kalırdı da yani bence yakalanmasa kalırdı da, bu senelerce kalabilirdi orada.
Fakat dediğin gibi artık tanınıyor. Çok tanınıyor. Yani herhalde bu son olaydan sonra iyice tanınıyor ve Menderes'e gitmeye kalkıyor. O şeylerden, ormanlardan. Oduncu'dan Evet, bir oduncuyla orada. Artık mutlaka bir eve ihtiyacı oluyor sanırım. Bir oduncu görüyor orada ormanda. Diyor ki bana buralarda kalabileceğim bir kulübe falan bir şey var mı falan diyor. Fakat oduncu buna hemen kimlik soruyor Korhan. Çünkü artık evet yani adam anlamış zaten. Oduncu hemen tanımış anladığım kadarıyla. Bu da panik olup kaçıyor. Kaçıyor Menderes'e doğru Artel Can abliyle bir yerlere gidiyor. Bir minibüse biniyor. Fakat minibüsteki insanlar ona bakarak telefonla konuşmaya başlıyorlar. Hem paranoya var hem de gerçekten tanınıyor. İnmiş minibüsten hemen karşı tarafta başka bir minibüse binmiş falan. Fakat şey olmuş yani tanımışlar.
Bölge belirlendi.
Evet, evet jandarmayı yani. Aramışlar ve jandarma hemen yakalıyor. Geliyor yakalıyor sonunda. Üstünden yakalandığında biri 17, biri 15 santim uzunluğunda iki av bıçağı, biber gazı, 4 sahte kimlik, 3 sahte ehliyet, 14 kredi kartı, bir ya, Fransız vatandaşlık belgesi, o zamanın parasıyla 10.000 Türk lirası ve 3.500 euro çıkıyor.
Buradan çıkanlardan bu arada şunu anlıyoruz. Çember daralıyor. Muhtemelen kaçma yolu arıyor.
Evet, Fransız vatandaşlık belgesi, bir sürü kredi kartı falan. Herhalde yurt dışına gitmek istiyordu.
Kaçma planı arıyor ama artık hani imkansız. Bu kaçakçılar bile göze almaz. Çok bilinen ve hani çok Türkiye çapında artık çok önemsenen bir olay. Hani bunu parayla yapanlar bile bunun göze alacağını sanmıyorum. Ama planı tahminimce tekrar Fransa'ya doğru gitmek.
Cebinden bir de not çıkmış Korhan. Bence bu da tuhaf, değişik bir şey. Üstünde 3 tane film ismi yazıyormuş. Katil Doğanlar, Olağan Şüpheliler ve Rezervuar Köpekleri. Çocuk aslında çok entelektüel bir çocuk. Yani zaten Dexter falan çıkmış şeyden. O hani bir depo vardı ya, kadın girdiği için şey oldu. O depodan ağzı kadar film ve kitap çıkmış. Çok fazla Dexter varmış. Seri katil şeyleri seyrediyormuş sürekli.
Yani hakikaten Türkiye'nin ilginç olaylarından biri, Türkiye'nin ilginç katillerinden biri. Hani aslında ilginçlik kısmı sadece bana göre hayatta kalması. Bir şekilde.
Bana göre de çok beyazlığı. Yani bu kadar beyaz bir Türk'ün bu kadar. Yani bana o tuhaf geldi.
Ama biliyorsun hani şey dünyada evet, bunun, da çok örneği var. Yani,
tabii canım. Tabii kesinlikle çok, öyle doğru.
Bilinen seri katillerde çok örneği var. Hala atıyorum Ed Kemper'ın IQ seviyesine ulaşabilen biri yok. Yani bırak katil olarak hani yaşayan bilim adamı vesairelerde filan da yok. Çok fazla beyaz katil var ama Türkiye'de olması evet. Türkiye'de alışık olmadığımız bir şey bu. O yüzden belki şey geliyor ama gene ha şu da var tabii yakalandığı zaman benim biraz önce söylediğim gibi gene eleştireceğim dediğim şey ama bir anda da çok kızamıyorum çünkü senelere yayılan bir süreç olduğu için jandarma ve polis de hatıra fotoğrafı çektirme sırasına gidiyorlar.
Evet, evet. Ama onların hepsi açığa alınmış neyse ki o kişiler.
Evet sonradan. Evet yani. Hani böyle bir hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Ha gene diyorum ya evet bir kolluk kuvvetinin yapmaması gereken bir şey ama bir yandan da hep eleştirdiğimiz şey Türkiye'de cinayet magazin figürü haline de getirilebiliyor ki bu program var. Yani reyting birincisi program var bunun üzerine kurulmuş her gün gündüz kuşağında. O yüzden hani bir adam bir nevi ünlü muamelesi görüyor. Ki gene dünyada çok yaygındır. Katiller çok ünlü olur. Hayranları vardır, grupileri vardır vesaire.
Tabii Ted Bundy'ler falan evet.
Evet yani gene böyle bir durum var gibi. Ne yazık ki hani biri de ben hala fotoğrafı hatırlıyorum. O şeyi fotoğraf çektirmek için bekleyenleri çekmişti. Oradan zaten bu kadar kafamda yer etmiş. Yakalanıyor, mahkum ediliyor haliyle. Ve ondan sonra... Zaten aslında genç hala dediğimiz gibi. Oldukça genç aslında. 86 evet. Doğumlu sonuçta.
Evet genç. Korhan müsaade edersen ben bu podcast'imizi psikiyatrist profesör doktor Özkan Pektaş'ın bir yorumuyla bitirmek istiyorum. Beni tabii çok ki etkiledi. Çok güzel de bir özet gibi geldi. Kendisi Atalay hakkında bir çok derli toplu bir yorum yapmış. Diyor ki... iz bırakmayan bir seri katilin hem IQ'sunun yüksek olması hem de ciddi bir entelektüel donanımının olması lazım. Atalay'da bu ikisini de gözlemleyebiliyoruz. Ben yaptıkları ve yıllıkta yazılanlarda iki farklı Atalay görüyorum. İlki Galatasaray Lisesi'nde öğrenciyken yatılı kalması ve orada bütün kişiliğini ifşa etmesi. Yıllıkta da arkadaşlarının yazdıkları Atalay'da vahşi bir dürtünün olduğunu gösteriyor. Sonrasında ise içine kapanıyor. Bu da cinayet işlemeden önce lisedeki arkadaşlarına karşı ne kadar kendi kişiliğini açtıysa cinayetlerden sonra kişiliğini gizlediğini gösteriyor. Her şeyi kontrol etme kapasitesine ve zekaya sahip, antisosyal bozukluğa sahip kişilikler genelde bebek yüzlü ve herkesin güvenini sağlayabilen kişiler olurlar. Bir anda kişilikleri iyiden kötüye geçebilir. Hızlı mod değiştirip farklı davranabilirler. Kendi içlerinde ceza hukukları olduğu için işledikleri suçlardan vicdan azabı duymazlar ve intihar etmezler. Haklılıklarını her gittikleri yerde ispatlamaya çalışırlar. Evinden çıkan bulmacalara baktığımızda sürekli zekasını sınadığını görüyoruz. Sıkıntısını gidermek için bunu ritüel halinde de yapıyor olabilir ama genellikle zekalarını sınamak için cinayet türü akıl oyunları oynarlar diyor maalesef.
Evet, yani zaten o kadar haklı yorumlar ki, mesela intihar etmez. Ben Atalay'a bakarken hep onu düşündüm. Bu kadar yakalanmaktan korkan biri, gene örnekleri var çünkü bir çok katil yakalanmamak için veya yakalandığı anda intihar etmiştir.
Ölümü tercih ediyor.
Ölümü tercih etmiştir ama Atalay'ın hayatı aynı zamanda kendine dair bir sınav olduğu için Sayın Hocamızın dediği gibi sürekli bir kendine teste tabi tutuyor ve bu doğada geçirdiği zaman bile hani ben hayatta kalacağım, ben ne olursa olsun yaşarım güdüsü gibi görünüyor.
Evet Korhan'cığım, uzun süre sonra gene uzun bir podcast'le geri döndük.
Uzun olması iyi oldu. Hem bir yandan kendimizi affettirebiliriz, hem bana gelen mesajlarda yatarken dinliyorum yazan insanlar var. Ya no, yatarken bizi dinlemeyin. Yani
kabus görecekler.
Kabus göreceksiniz, evet. Yatarken arabada dinliyorum diyenler var. O yüzden uzun olması belki bir nevi bizim kendimizi affettirmemize, evet, özür dilememize fayda sağlar. Programın başında söylediğimiz gibi yayınlarımızı beğeniyorsanız hem podcast'te hem YouTube'da abone olup beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Çok teşekkürler. Bu yayınımızın da sonuna geldik.
İyi günler.
Hoşçakalın.
Anadolu Katillerinin 9. bölümü sona erdi.